Çalışanların Dünyası. Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel birlikte hazırladılar programı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben İpek Önder. Bu hafta da hoş geldiniz. Sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin bizlerle birlikte. Sayın Zengin, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Efendim, Cumhurbaşkanımız Salı günü AK Parti grup toplantısında toplumu ilgilendiren birçok yeni müjde verdi. Burada çalışma hayatını ilgilendiren pek çok müjde yer alıyor. Hangi müjdeler yer almakta? Konuya dair detaylar da belli oldu. Ayrıntıları bizlerle paylaşmanızı rica edeceğiz.
Evet, ben de dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz haftadan beri çalışanları ilgilendiren çok önemli kararlar alınıyor, müjdeler veriliyor. Önce biliyorsunuz Aralık ayının son haftasında asgari ücret artışıyla başlamıştı. %26'lık bir artış gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta ise enflasyon oranlarının belirlenmesiyle birlikte SSK Bağkur emeklileri, memurlar ve memur emeklilerinin ücret artışları belli olmuştu. Salı günkü grup toplantısında ise Cumhurbaşkanımız toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bir takım müjdeler verdi. Başlıklar halinde baktığımızda özellikle kredi kartı borcu olan vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığıyla kredi desteği verilecek. Yine daha önce sigorta teşvik primlerini alan 500 ve üzeri iş yerleri 3 puanken bu 5 puana çıkarıldı destek. Yine Türkiye'de sosyal yardım alan, sürekli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin yaklaşık 2,5 milyonun üzerinde bir ailenin 80 liraya kadar olan elektrik faturalarının yine devlet tarafından devlet desteğiyle ödeneceğine ilişkin müjdeler verildi. Esnaflara 2019 yılı içerisinde yine 22 milyarlık kredi verilecek. Dolayısıyla bu toplumun neredeyse önemli bir kesimini ilgilendiren müjdeler olarak kayda geçmiş oldu. Burada tabii Ziraat Bankası'ndan verilen kredi kartı borcuna ilişkin bir hususu belirtmekte yarar var. Bu destekler kişilerin kendilerine değil, kredi kartı borcu olanların, ödeme güçlüğü çekenlerin doğrudan bankalarına ödenecek bir miktardan bahsediyoruz. Kendilerine verilecek bir rakam değil. Bu bazen hani karıştırılabiliyor. Bir de 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarla ilgili bir şey. Bu düzenleme yapıldıktan sonra yapılan harcamaları ilgilendiren bir düzenleme olmadığını ifade etmiş olalım.
Yani 1 Ocak'tan sonra yapılan borçlar bu kapsama dahil değil. Dahil, bunun altını çizelim, kapsam dışı kalacağını.
Evet.
Merak edilen pek çok soru vardı. Soruları da yanıtlamış olduk bu vesileyle. Asgari ücret artışı nedeniyle işverenlere getirilen SGK teşvik indirimleri konusunda peki hangi düzenlemeler yapıldı? Az önce bahsettiğimiz sigorta prim teşvikinin 5 puana çıkmasından bahsettik. İş dünyasına verilen müjdelerden biriydi. 3 puan desteğinin 5 puana çıkarılması haberi. Konuyu biraz detaylandıralım Sayın Zengin. Sigorta prim teşviki ne demek? İsterseniz tanımla başlayalım sizinle.
Şimdi bu sigorta teşvik primleri Türkiye'de hükümetin özellikle sosyoekonomik göstergeler açısından daha düşük olan illere vermesiyle başlayan bir şey bu. 2013 yılında başladı. Daha sonra ise 2016 yılında asgari ücret biliyorsunuz 1000 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Yani %30'luk bir önemli artış gerçekleşmişti. O dönem bazı işverenlerin yani bunu karşılamayacağına ilişkin bir takım serzenişleri olmuştu. Bu bağlamda onlara da 100 lirayla başlayan bir teşvik verildi. Yani onların 300 liralık zammın 100 lirasına tekabül eden kısmını SGK primlerinden 5 puan indirim yaparak kendilerine destek verilmişti. Bu devam ettiriliyor. Yani iki tane teşvik var. Öncelikle bunu başta söyleyelim. Birincisi asgari ücretin artışından kaynaklanan %5'lik bir prim teşviki var. Bir de sosyoekonomik göstergeler açısından 51 il ve 2 ilçede devam eden %6'ya tekabül eden bir sigorta teşviki var. Her ikisini birlikte almak da zaten mümkün. Burada yine 2019 yılının sonunda Cumhurbaşkanımız külliyede bir toplantıda hatırlarsanız elektrikte konutlar için %10 indirim, doğalgazda yine konutlar ve küçük orta işletmeler için %10 doğalgaz indirimini bahsettiği o toplantıda bu sigorta teşvik priminin özellikle asgari ücretten kaynaklanan teşvik priminin 12 ay boyunca 2019'da devam edeceği müjdesini vermişti. Bu biliyorsunuz 2018 yılı için 9 aydı. 2019'da 12 aya çıkartıldı. Burada sağlanan şey yani aslında 127 lira 9 kuruşa tekabül ediyor. Bunun rakamlarını da söylemekte yarar var. Yani 5 puanlık indirimin işverene katkısı 127 lira 9 kuruş. %6'lık indirim de az önce söylediğimiz o 51 ilde, 2 ilçede. İlçelerde şu yani Gökçeada ve Bozcaada sayılıyor. Yoksa 51'in ilçelerini de kapsıyor bunlar %6'lık indirim. O da İpek Hanım 153,5 liraya tekabül ediyor. Yani o 51 ilde aynı zamanda asgari ücret desteğiyle birlikte her ikisini alan işveren için işçi başına 281 lira 4 kuruş bir katkı sağlanıyor. Bu aslında işverenlerimiz için önemli bir şey. Bunun nedeni de yani istihdamın artırılmasını teşvik etmek, işverenlere tabir caizse bir can suyu vermek, bu anlamda onların istihdamı devam ettirmeleri, iş yerlerini sürdürülebilir hale getirmeleri anlamında bir destek oluyor. Bu özellikle %5 asgari destekten yararlanan isterseniz işveren işçi sayısını da söyleyelim.
Evet.
Yani neredeyse 9.6 milyon sigortalı adına devlet işverenlere destek verdi. 680 bin iş yerini kapsıyordu. %6'lık indirimden ise o 51 ili kapsayan indirimden ise 246 bin iş yeri ve 1,5 milyona yakın da işçi yararlanıyor.
Çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor.
Çok geniş kesimi ilgilendiriyor. İşverenler için önemli olduğunda tekraren çizelim. İfade etmek gerekiyor.
Evet, geçen hafta da bahsetmiştik sizinle Sayın Zengin. Son zamanlarda atılan önemli adımlardan birisi de iş kazası yaşamayan işverenlerin ödüllendirilmesi sisteminin kurulmasıydı. Burada da yine iş kazası yaşanmaması durumunda işverene bir prim destek prim teşviki sağlanacaktı. Buna dair neler söyleyebiliriz?
Bunu sanırım geçen hafta bir miktar konuşmuştuk. Orada da yani yeniden söyleyelim. Türkiye'de iş kazaları, meslek hastalıkları genelde hani ceza verelim, cezayla işte tedbirler alalım diye düşünülür. Ben bunun önemini yani orada verilen rakamdan daha önemli bir şey var İpek Hanım. İlk defa devlet yani iş ölümlü iş kazası yaşanmayan, sürekli iş göremezlik olmayan iş yerlerine teşvik veriyor.
Yani dünyada da, bir örneği var mı bu uygulamanın?
Yani şöyle buna benzer bir örneği olup olmadığını bilmiyorum ama iş kazalarında önleyen ya da meslek hastalıklarını önleyen işverenlere farklı teşvikler, tedbirler, ödüller olabiliyor. Ama bizim mevzuatımızda ilk defa yapılan bir şey. Bu da önemli. Yani 3 yıl boyunca bir teşvik veriliyor. Bunun miktarını da hemen söyleyelim. Bunun alt ve üst sınırı var. Alt sınırı 25.58 kuruş. Üst sınırı ise 191 lira 88 kuruş. İşçi başına veriliyor. Yani şöyle düşünelim. Örneğin 100 çalışanı olan bir iş yeri eğer 3 yıl geriye döndüğümüzde 1 Ocak 2016'dan 31 Aralık 2018'e kadar 3 yıl ölümlü bir iş kazası yaşanmamışsa bu iş yerinde ve aynı zamanda sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazası yaşamamışsa.
Çok tehlikeli işte, sınıfa dahilse.
Evet, çok tehlikeli sınıfta dahilse, ondan fazla çalışanı varsa işte 2500 lira her ay minimum destek alacak veya 191 bin lira her ay bundan dolayı teşvik alacak. Bu da işsizlik sigortası primi biliyorsunuz %3. Bunun bir puanını çalışan ödüyor, 2 puanını işveren ödüyor. İşverenin ödediği o %1'lik primi buradan sağlanmış oluyor. Az önce bahsettiğimiz teşvikleri düşündüğümüzde, yani bir işveren hem asgari ücret için 5 puanlık indirimi, hem 51 ildeyse eğer yine oradaki 6'lık birimi, bir de bunu üstüne koyduğumuzda yani yaklaşık 310 lira, 320 lira minimum destek alacağı bir sistemden bahsediyoruz. O nedenle ben önemsiyorum bunu. Aynı zamanda işverenlerimizin de daha iş kazalarının hakkında daha özenli davranmasını da gerektirecek bir sonuç doğurmasını da bu anlamda bekliyoruz. Ödemelerde 3 yıl boyunca gerçekleşeceğini de ifade edelim. Yani 3 yıl boyunca kaza yaşanmamış bir iş yerine 3 yıl boyunca bu teşvikler verilecek. Yani 1 ay 2 ay değil, 36 ay boyunca işçi başına az önce bahsettiğimiz oranlarda teşvik alacaklar.
Evet, çok önemli bir teşvik. Teşviklerin sayısı birden fazla. Onun da altını çizelim. İşveren tabii hangi teşvikten yararlanacağı konusunda bilgi sahibi mi? Peki bu noktada yararlanabileceği bir durum var mı?
Şöyle, bunlar hem kamu spotu halini dönüştürme çalışmaları olduğunu biliyorum. Hem de meslek örgütleri aracılığıyla devletin getirdiği bu teşviklerden bilgilendiriliyor. Zaten bunlar hani örneğin az önce bahsettiğimiz o %6'lık teşvik 2013'ten beri uygulamada. Asgari ücret teşviği 2016'dan beri uygulamada. Dolayısıyla işverenlerin birçoğu bunu biliyor. Bilmeyenleri de işte bizim burada yaptığımız yayınlar gibi.
Sosyal güvenlik kurumundan evet, yararlanabilirler.
Evet, onlar bilgilendiriyor. İşte kurumların mali müşavirleri bilgilendiriyor. Bakanlık bilgilendirebiliyor. Bu konuda da aslında mümkün mertebe Çalışma Bakanlığı'nın ve SGK'nın sitelerinde takip etmekte yarar var. Orada teşviklerle ilgili veriler, sunumlar var. Yani kimler yararlanır, hangi şartlarda yararlanılıyor, buna ilişkin çok önemli veriler var. Mümkün mertebe internet yoluyla da
bu şekilde evet, de yapabilirler.
Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın siteleri, SGK siteleri takip edildiğinde bu konuda bilgi edinmek mümkün olabiliyor. Peki ama burada bir önemli teşviği de hemen bahsedelim bu SGK indirimleri dışında. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bu istihdamı teşvik etmek anlamında biliyorsunuz sürekli işverenlere kimi zaman her işveren bir işçi alsın, bazen iki işçi alsın diye teşvik ediyor. Ve bu bazı yıllarda örneğin biz işe girişlerin ya da istihdamın 1,5 milyona çıktığı dönemleri gördük. Bu sözlerin işverenler tarafından karşılanması sonucu. Dolayısıyla 2019-2020'de de ilk defa işe alınacakların sigorta vergi giderlerini yine devlet karşılayacak. Bunun da asgari ücret alan bir işçi için, çalışan için teşviğin miktarı 901 lira 84 kuruş. Yani herhangi bir işveren ilk defa 2019'da ya da 20'de işe başlatacağı çalışan için 91 lira 84 kuruş destek alacak. O çalışana sadece asgari ücret olan 2020 lirayı ödeyecek. 2020 liranın üstündeki bütün maliyetleri devlet karşılıyor. Bunu da yani işverenlerimize söyleyelim. Ancak burada ilk defa işe alınacaklardan kasıt, bu bazen 3 ay bazen 6 ay son 3 ayda ya da 6 ayda işsiz olması bekleniyor. Yani mevcut çalışanları bu şartlara sokmak mümkün değil. Kişinin ilk defa işçi olması bekleniyor. Burada da şöyle bir pozitif ayrımcılık yapılıyor. Eğer bu işe alınacaklar bir gençse, iki kadınsa, üç engelliyse bu süreler %50 oranında artırılıyor. Yani 12 ay teşvik yerine 18 ay teşvik veriliyor. Bunu da söyleyelim. Özellikle işverenlerimiz, yani kadınların iş gücüne katılma oranlarını artırmak, gençlerin istihdamını teşvik etmek, engellilerin istihdamını teşvik etmek adına da bu ilave tedbirlerden, politikalardan yararlanmak gerekiyor.
Evet. Sayın Zengin İstanbul'dan görme engelli bir vatandaşımız bizlere ulaştı. Ve şöyle diyor, biz engelliler olarak su faturalarında indirim yapıldığı gibi elektrik faturalarında da bir indirim yapılmasını talep ediyoruz şeklinde.
Evet, biz de yani
pozitif ayrımcılıktan söz etmişken tam da dinleyicimiz aradı.
Biz de yani bu taleplerin doğru talepler olduğunu ifade edelim, desteklediğimizi ifade edelim. Ancak hani zaten Ocak ayında biliyorsunuz, Ocak ayından itibaren evlerde kullandığımız elektrik faturalarında bütün vatandaşlar için %11 indirim olduğunda buradan söylemiş olalım. Bu talebin de yerine getirilmesi gerekir diye düşünüyoruz.
Evet, saatler 14.20'yi gösteriyor. Kısa bir ara verelim şimdi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Genel sağlık sigortasını ödeyemeyenler için, 65 yaş aylığı alanlar ve benzer durumlarda olanlar için gelir testi yapılıyor. Bu konuda son güncel rakamlar nelerdir? Konuyu biraz açabilir miyiz Sayın Zengin?
Şimdi bizde genel sağlık sigortası kanunu çıktıktan sonra Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız bu kapsama alındı. Burada özellikle 18 yaşından sonra çocukların genel sağlık sigortası kapsamında bir prim ödemesi gerekiyordu. Bu primin miktarı da eğer hani ödeme güçlüğü çekenler için de asgari ücretin, brüt asgari ücretin 1/3'ünden az bir gelire sahipse o kişi, onun primini devlet ödüyor. Yani bu hani ekonomik güçlük çeken aileler için geçerli bir şey. Burada da tabii 18 yaşından büyük çocuklar için genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerektiğini söyledik. Dinleyicilerimizin belki akıllarına şu gelebilir. Yani diyelim ki üniversitede öğrenciyse, lisede öğrenciyse, orada da şöyle bir ayrım var. Bu 18 yaşından büyük çocuklar için getirilen yaş sınırı lise ve dengi okul öğrencilerinde 20, yüksek öğretim görenlerde, yani üniversite okuyanlarda ya da meslek yüksek okulu okuyanlarda 25 yaşına kadar uzatılabiliyor. Hatta okuldan yeni mezun olmuş olan öğrenciler için de 2 yıl prim muafiyeti tanınıyor. Yani 2 yıl boyunca prim muafiyeti, prim ödenmiyor. Ancak burada yine o yüksek öğretimdeki 25 yaş sınırı geçerli. Yani bir öğrenci 23 yaşında mezun olmuşsa 2 yıl boyunca zaten yine prim ödemiyor. Ama 24 yaşında mezun olmuşsa bu prim süresi 25 yaşını geçemiyor. 25 yaşına kadar oluyor. Lise ve dengi okulda da 20 yaşına kadar. Yani bir öğrenci 18 yaşında liseden mezun olduktan sonra yüksek öğretim görmediği takdirde 2 yıl boyunca yine herhangi bir prim ödemeden genel sağlık sigortasından yararlanıyor. Yani sağlık hizmeti alabiliyor. Burada da asgari ücretten belirlendiği için, asgari ücret %26 oranında arttığı için, dolayısıyla bu gelir testindeki oran da artmış oldu. Yani şöyle, burada şu yapılıyor. Ailenin geliri ailede yaşayan fertlere bölünüyor. Kişi başına düşen gelir böyle hesaplanıyor. Bir önceki asgari ücrete göre hane içindeki fert başına gelir 676 lira 50 kuruşun altında olanlar prim ödemiyorlardı. Bunun üstünde olanlar ödüyordu. Bu artışa bağlı olarak yeni sistemde artık ailede kişi başına düşen gelirin 852 lira 67 TL'nin altındaysa devlet ödüyor primleri, üstünde ise kişilerin kendileri ödüyor. Yani şöyle bir örnek verelim isterseniz. Yani bir ailenin toplam geliri 4000 liraysa, 4 kişi bu ailede yaşıyorsa, kişi başına düşen gelir 1000 lira oluyor ve dolayısıyla bu 852 liranın üstünde olduğu için bu kişilerin primlerini kendileri ödüyor. Yani az önce saydığımız şartlar içerisinde. Hani bu primi de hemen belirtelim isterseniz. Yani çok büyük bir rakam değil. Kişi başına 76.74 kuruş. Yani 77 lira civarında bir prim ödeniyor. Ama diyelim ki...
Geçen yıl 60.89'muş, evet,
doğru,
bu rakam.
Evet, doğru. Bu yıl 76.74 kuruşa çıktı. Diyelim ki kişinin aylık geliri 3500 liraysa bu kişinin 850 liraya tekabül ediyor neredeyse kişi başına geliri. 852 lira 67 kuruşun altında kaldığı için bu kişilerin genel sağlık sigortası primlerini devlet ödüyor. Dolayısıyla biz hani şunu söyleyelim dinleyicilerimize. Yani genel bu gelir testinde örneğin geçen yıl diyelim ki fert başına maaş 750 lira düşmüştü. 676 liranın üstünde olduğu için devlet öderken bu yıl hani %26 arttığı için 852 liraya çıktığı için yeniden gelir testine tabi olup primlerini ödeme güçlüğü çekenler, ödemeyenlerin devlet ödüyor. Dolayısıyla bu müracaatlarını belki yeniden yapmaları kendileri açısından avantaj sağlar. Bu sadece genel sağlık sigortası için geçerli değil İpek Hanım. Aynı zamanda engelli maaşı alanlar için de geçerli.
65 yaşını doldurmuş vatandaşları için.
Evet, 65 yaş aylığı diye bilinen aylık için de geçerli. Dolayısıyla dinleyicilerimiz hani bu konudan yararlanmak isteyenler yeniden gelir testine girebilirler.
Bu, nasıl yenilenebilir peki gelir testi?
Yani bunu kendileri müracaat edecekler. Hı hı. Yani kişinin gelir durumunda bir değişiklik olduğu takdirde ya da bugün olduğu gibi asgari ücret artışından dolayı gelir testine de kişi başına düşen gelirin arttığı bir dönemde yenilenmesini talep edebilirler. Özellikle bizde kaymakamlıklarda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları var. Buralara gidip bildirim veya tespit tarihinden itibaren bir ay içinde testin yapılması da gerekiyor. Genelde SGK bu az önce saydığımız genel sağlık sigortası tescillerini re'sen yapıyor. Pek çok kişi bu nedenle hani prim ödeme borçları var, hastaneye gitmiyorlarsa orada prim ödeme borcu birikiyor, borçları birikiyor. Evet. Dolayısıyla bunun hani borcu da bilmeyince hastaneye gittiğinde bu sefer o borçtan dolayı sağlık hizmeti alamıyorlar. Biz hem bunu takip etmeleri hem de özellikle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gidip yeniden gelir testine tabi tutulmalarını talep etmeleri gerekir. Burada da eğer Türkiye'de yani hani vatandaşlarımız nerede olurlarsa olsunlar Türkiye'de başka yerlerde E-Devlet üzerinden de genel sağlık sigortasına ilişkin bir borçlarının olup olmadıklarını da E-Devlet üzerinden girip kendi sayfalarında görmeleri mümkün.
Evet. Çalışanların Dünyası.